Ayrım 13. Yol Ayrımında Türkiye, Selçuk Şirin. Sayfa 138. Dindarlık Değil Kalkınma. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi sürpriz olmayan bir seçim oldu. Erdoğan kazanacağı seçimi aldı. Aslında bir sürpriz varsa o da Erdoğan'ın niçin yalnızca 800 bin oyda seçimi aldığı, neden beklenen 55-58 puanlık desteği alamadığıdır. Bu gerçek Erdoğan'ın üst üste 9 seçim kazandığı gerçeğini değiştirmiyor. O halde şu soruyu sormakta fayda var. Nedir Erdoğan'ın siyasal başarısının sırrı? Yerel seçimlerde Urfa'da Marmaray reklamlarını, Erzurum'da 3. Köprü reklamlarını gördüm. Erdoğan'ın Edirne'den Bosna'ya, İzmir'den Şam'a selam yolladığını duydum. Bazılarını şaşırtan bu örnekler beni hiç şaşırtmadı. Çünkü bu iki örnek Erdoğan efsanesinin temel motifi olan kalkınma hikayesinin mükemmel ifadesi. Erdoğan bu örneklerle seçmene her şeyden önce becerikli ve kudretli bir politikacı olduğunu anlatıyor. Seçim ne olursa olsun kampanya önceliğini icraatlara ve ekonomik kalkınma hikayesine oturtması boşuna değil. Yollar, köprüler, hastaneler, hikayenin Türkiye ayağını, yurt dışına yapılan yardımlar ve IMF'ye olan borçların silinmesi hikayenin Osmanlı ayağını oluşturuyor. Zira Osmanlı'nın torunları eğer geçmişteki ihtişamlı imparatorluğa dönülecekse bunun ekonomik güçten geçtiğini biliyor. Bu kalkınma emarelerinin gerçekliği bu yazının konusu değil ama doğrusu bu noktada bu çok da önemli değil. Önemli olan inandırıcı bir kalkınma hikayesinin toplumda kabul görmesi. Nitekim ben de bu nedenle ekonomik kalkınma değil bir kalkınma hikayesi diyorum. Erdoğan'ın başarısını anlamak isteyenlerin öncelikle bu kalkınma vurgusunu çok iyi anlaması gerekiyor. Kalkınma hikayesi olmasa Erdoğan da olmazdı. Erdoğan efsanesinin ikinci ayağı Türkiye sağının konsolidasyonudur. Son 60 yılda yapılan hiçbir seçimde sağ adına sandığa giden partiler %58'in altına düşmedi. Erdoğan bu basit matematiksel gerçekten yola çıkarak sağın rakipsiz temsilcisi olmayı temel siyasi uğraşı yapmıştır. AK Parti'yi kurarken sağın güçlü partileri olan ANAP ve Doğru Yol'un liderlerini kadrosuna alması ve onlara kabinede yer vermekten kaçınmaması bu projeye olan inancının göstergesidir. Erdoğan olası bir krizde sağ seçmen nezdinde kendisine rakip olabilecek tüm siyasi figür ve partileri bir bir kendine katmayı hiçbir zaman ihmal etmemiştir. Numan Kurtulmuş ve Süleyman Soylu gibi siyasetçileri ısrarla partiye davet etmiş olması ve onları arkadaşlarıyla birlikte AK Parti'de yönetici yapması bu projeye verdiği önemin devam ettiğine delildir. Erdoğan'ın irili ufaklı tüm olası rakiplerini kendi liderliği etrafında toparlamış olması, kendisini girdiği her seçimde sağın rakipsiz lideri yapmıştır. Aslında bu faktör tek başına Erdoğan'ın siyasal zaferlerini açıklamaya yeter. Erdoğan efsanesinin üçüncü ayağı seçmenlere damardan seslenen bir politikacı olmasıdır. Seçmenler oturup parti programlarını inceleyerek rasyonel bir siyasal tercihte bulunmuyor. Tam tersine seçmenler bir lidere duygusal olarak bağlanıyor ya da kendisini duygusal olarak bir partiye ait hissediyor. Sevdik mi seçiyoruz? Bazen pek aklımıza yatmasa da. Erdoğan'ın bazen şiir okuyarak, bazen öfkelenerek ifade ettiği siyasal söylemi işte bu nedenle seçmenler nezdinde etkili bir silaha dönüşüyor. Tıpkı Karl Rove dönemindeki Bush gibi, Erdoğan tüm toplumsal kutuplaşmalarda seçmene kendisini ait hissedeceği bir liman sunmakta ve her seferinde bu limanı seçmenlerin çoğunluğunu cezbedecek bir yerde konumlandırmaktadır. Ancak bu kutuplaştırıcı söylemin tek başına anlamlı olmadığını burada vurgulamakta fayda var. Politik söylem ancak yukarıda sıraladığım iki temel faktör, yani kalkınma hikayesi ve rakipsiz konumla birlikte olduğu zaman etkili bir araç. Yani Erdoğan'ın seçmenle kurduğu duygusal bağ, kalkınma hikayesiyle birlikte ve sahada rakipsiz bir lider olduğu için oya dönüşebiliyor. Nitekim AK Parti tabanının sevdiği bir lider olan Numan Kurtulmuş, bu sempatiyi seçimlerde oya dönüştürmekte zorlanmıştı. Dikkatinizden kaçmamıştır. Erdoğan'ın başarısında dindarlık ya da örgütlenmeye bir vurguda bulunmadım. Bunun nedeni verilerin bu iki faktörün gereğinden fazla abartıldığını gösteriyor olması. Elbette Türkiye gibi muhafazakar bir ülkede dindar olmak seçmen nezdinde bazı kapıları açar. Ancak bu yeter şart değildir. Pek çok araştırmadan biliyoruz ki seçmenlerin küçük bir kısmı, yani %10 ile %15'i, kendisini siyasal İslamcı olarak tanımlıyor. Daha da önemlisi, en son yapılan sandık sonrası araştırmasında Erdoğan'a niçin oy verdiniz sorusuna verilen yanıtlara bakacak olursak, 16 gerekçe arasında Erdoğan'ın dindar olması sondan 3. sırada yer almakta ve Erdoğan'ın laik olması gerekçesinin ardından gelmektedir. Aynı şekilde bildiğimiz klasik parti teşkilatına dayalı örgüt avantajı da artık Erdoğan'ın seçim başarılarını açıklamaya yetmiyor. Özellikle 1994 seçimi ve akabindeki birkaç seçimde örgütlerin sonucu belirleyici bir etkisi olmuş olsa da Erdoğan'ın son seçimlerdeki başarısını örgütlerin başarısı olarak tescillemek mümkün değil. Zira bugünkü AK Parti Gençlik Kadın ve Mahalle örgütlenmesi 90'lardaki görkemli günlerinden uzak. Nitekim İstanbul'da AK Parti ile pek çok yerde benzer örgütlenme hüneri gösteren Saadet Partisi hiçbir seçimde Erdoğan'ın aldığı oyla yarışamamıştır. Özetle Erdoğan'ın başarısının sırrı dindarlık ya da örgütlenmeden ziyade kalkınma hikayesinde, duygusal söylemde ve sahadaki rakipsiz ortamda aranmalıdır. Ulusalcıların intikamı ya da çatı aday formülü neden tutmadı? Bu yazımda çatı aday formülünün neden tutmadığı sorusuna yanıt arayacağım. Gündem hızla değişirken bu eski konuya dönmemin nedeni, CHP kurultayında ulusalcı kanadın parti içi hesaplaşmayı çatı aday formülü üzerinden yapması. Çatı aday fikri iki temel teze dayanıyordu. İlk olarak çatı aday hem CHP ve MHP seçmenini sandıkta tek bir aday etrafında toplayacaktı. Hem de AK Parti tabanından birkaç puanlık destek alacaktı. Bu strateji en azından kağıt üzerinde doğru. Zira bir süre önce genel seçim havasında bir yerel seçim yaşamış ve ne CHP'nin ne de MHP'nin tek başına AK Parti adayı karşısında bir şansı olmadığını görmüştük. Çatı aday formülü işte bu nedenle ilk turda bir rekabet olması için doğru bir adım olarak duruyordu. En azından kağıt üzerinde. Ama işte evdeki hesap sandığa uymadı. Peki neden? Ben bu formülün tutmamasının temel nedeninin CHP içindeki ulusalcıların tutumu olduğunu iddia ediyorum. İhsanoğlu geniş kesimlerin tanımadığı bir aday olarak siyaset sahnesine çıktı ve çıkar çıkmaz da ulusalcıların taarruzuyla karşılaştı. İşte bu noktada alnı secde görmüş muhafazakar İhsanoğlu argümanı yerini aslında laik kesime yakın, Atatürk'ü annesinin mezarını ziyaret edecek kadar seven. Sahi en son hangi siyasetçi Zübeyde Hanım'ın mezarını ziyaret etti? Bir aday olmak zorunda kaldı. Seçim kampanyasının en kritik dönemi olan adaylıktan sonraki birkaç hafta ulusalcılara İhsanoğlu'nu beğendirmek için harcandı. Sınırlı kaynaklar kampanyanın en kritik ilk birkaç haftası İhsanoğlu'nu CHP'lileştirmek için heba edildi. Bu amaca ulaşıldığında, yani İhsanoğlu CHP tabanı tarafından benimsendiğinde ise milliyetçi muhafazakar kanat İhsanoğlu'ndan uzak durdu. Yani bir anlamda İhsanoğlu'nun adaylaştırılma gerekçesi ortadan kalkmış oldu. Özetle ulusalcılar asıl darbeyi sandığa gitmeyerek değil, İhsanoğlu'nu CHP'lileştirerek yapmış oldular. Ulusalcıların Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki tavrı aslında yeni değil. Görünen şu ki CHP ne zaman kendi tabanı dışından oy almak için bir adım atsa, kendi içindeki ulusalcı kanat bu adımı geçersizleştirmek, bulanıklaştırmak için çaba harcıyor. Seçimden önce yazmıştım, ulusalcılar kendi adaylarını çıkartsalar hem katılımı 1-2 puan arttırır, hem İhsanoğlu'nu sağ, yani oyların olduğu yere iter, hem de kendi sandık potansiyellerini görmüş olurlardı. Çatı aday formülünün tutmamasının tali ve birinci ile ilintili bir diğer nedeni ise MHP tabanının umulduğu seviyede İhsanoğlu'na sahip çıkmamasıdır. Seçim sonuçlarına baktığımızda İhsanoğlu'nun CHP-MHP potansiyelinden en fazla oy kaybettiği iller, MHP'nin güçlü olduğu iller olarak karşımıza çıkmaktadır. Çoğu İç Anadolu ve Doğu'da yer alan, aralarında Aksaray ve Afyon'un da yer aldığı bu illerde İhsanoğlu MHP tabanından oy alamamış ve bu yerlerde Erdoğan oylarını ciddi olarak arttırmıştır. Mehmet Akif'in manevi oğlu, Yozgat gibi milliyetçilerin kalesi olan bir coğrafyanın çocuğu olarak lanse edilen İhsanoğlu, milliyetçi camia tarafından yalnız bırakılmıştır. Bu sonuçta yukarıda anlattığım İhsanoğlu'nun CHP'lileştirilmesinin elbette ciddi bir payı vardır. İhsanoğlu'nu yeterince bizden bulmayan, hatta onu gereğinden fazla CHP'li bulan MHP tabanı, özellikle İç Anadolu'da ciddi bir şekilde Erdoğan'a yönelmiş gözükmektedir. Bu sonuçlar aynı zamanda MHP'nin bir parti olarak kendi tabanına söz geçirmekte ne kadar zorlandığını da bir kere daha gözler önüne sermiştir. Sınırlı zamanı ve kaynağı olan İhsanoğlu kampanyası da ilk birkaç haftayı ulusalcı kanadın taleplerini karşılayarak geçirdiği için kalan zamanında milliyetçi camiaya ulaşacak enerji ve zamandan yoksun kalmıştır. Özetle CHP'nin ulusalcı kanadı bu cumhurbaşkanlığı seçiminin temel belirleyicisidir. CHP içinde yıllardır atılan tüm diğer reform adımlarında olduğu gibi Kürt meselesi, başörtüsü yasağı vesaire, İhsanoğlu ile dindar kesime açılım hamlesi de ulusalcılar tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Kurultaya giden CHP'nin bu gerçeği hesaba katarak bir karar vermesi gerekmektedir. Çünkü sürekli kendi attığı adımları yanlışlayan bir parti mesaj disiplininin elzem olduğu bu çağda politik hiçbir başarıya imza atamaz. Siyasal analiz verilerden bağımsız bir spor değildir. 2015 seçimleri öncesi sayısal bir deneme. Dipnot, bu yazı seçimler öncesinde 3 Mayıs 2015'te Bir Gün gazetesinde yayımlanmıştır. Türkiye'de siyasete dair iki temel yanılgı var. İlk olarak bizde siyasal analiz verilerden bağımsız bir spor. İkinci olarak sosyolojik çerçeveye hapsedilmiş birkaç sloganla karmaşık bir süreci anlamaya çalışıyoruz. Oysa siyasal tercih bir davranış ve bu davranışı araştıran bir bilim dalı var. 7 Haziran seçim öncesi yazdığım notlarla ne demek istediğimi anlatayım. Sağın mutlak hakimiyeti kırılıyor. Türkiye'de son 65 yılda yapılan hiçbir seçimde sağ adına sandığa giden partilerin oyu %58'in altına düşmedi. Daha da önemlisi sayfa 131'deki tabloda özetlediğim gibi sağ partilerle sol partiler arasındaki oy makası bir tek 1977 seçimlerinde 10 puana indi. 2004 yerel seçimlerinde bu fark tam 45 puandı. Ancak 2015 seçimlerinde eğer CHP %30'u zorlar, HDP de barajı açarsa bu makas 20 puan bandına düşecek. 2015 seçimi muhtemelen solun 12 Eylül'den sonraki en başarılı seçimi olacak. Bir başka ifadeyle sağın mutlak hakimiyeti ilk defa 5 seçim üst üste ya da 10 yıllık bir sürede düşmüş olacak. Bu değişimin iki temel nedeni var. İlk olarak CHP nihayet iktidara giden formülü bulmuş görünüyor. İkinci olarak da HDP bir dava partisi olmaktan çıkıp lider avantajını ortaya koyan bir siyasi partiye dönüşüyor. İdeolojik seçmeni bırak, ekonomi seçmenine bak. Önce bir tespit. Seçmenlerin partileri neye göre seçtiklerine baktığımızda karşımıza üç tür seçmen çıkıyor. İdeolojik seçmenler, lider odaklı seçmenler ve ekonomi seçmenleri. Bu son grup ekonomik kriz olan dönemlerde %20'ye kadar çıkabiliyor. Ekonomi seçmenine stratejik seçmen ya da kararsız seçmen de deniyor ki bunun nedeni bu grubun diğer iki gruba nazaran oylarını seçim kampanyasına göre değiştiriyor olması. Yani ekonomi seçmenleri ikna maliyeti en düşük seçmen. Daha da önemlisi sayfa 131'deki tabloda sağ ile sol arasındaki makası bu seçmenlerin kontrolünde. Önümüzdeki seçimin birkaç puanla belirleneceği hesaba katılırsa bu seçmen grubunun Türkiye'nin kaderini elinde tuttuğunu söyleyebiliriz. CHP formülü, laiklik değil ekonomi. Tabloda sol ile sağ arasındaki makasın en çok açıldığı yıllar CHP'nin ulusalcı politikalar güttüğü ve laiklik dışında topluma başka bir mesaj veremediği yıllara tekabül eder. CHP önümüzdeki seçimde bu makası 20 puan seviyelerine düşürmek yani 30 puan hedefine ulaşmak için iki kritik adımı şimdiden atmış durumda. İlk olarak Parti Baykal döneminden kalma, seçmende karşılığı olmayan ulusalcı söylemi geride bıraktı. İkinci olarak da parti nihayet AK Parti'nin başarısının sırrını çözmüş görünüyor. CHP bu seçimde tüm kampanyayı yukarıda ifade ettiğim ekonomi seçmenini ikna etme üzerine kurmuş durumda. Partinin son 3 seçimde yayımladığı seçim bildirgelerine baktığımızda laiklik, aydınlık, çağdaşlık vurgusunun yerine ekonomi, kalkınma ve refah vurgusunun geldiğini görüyoruz. CHP sessiz ama kararlı bir şekilde kendi içinde sola doğru bir dönüş yaptı. Parti seçim bildirgesi bu anlamda modern bir sosyal demokrat partide olması gereken temel öncelikleri içeriyor. Kısaca CHP nihayet seçmen davranışının temel kodlarını çözüyor. AKP formülü, dindarlık değil kalkınma. Türkiye'de sol uzunca bir süre sağın ve özellikle de AK Parti'nin başarısını dinle ya da örgütlenmeyle açıklar oldu. İkisi de yanlış. Elbette Türkiye gibi muhafazakar bir ülkede dindarlık seçmen nezdinde bazı kapıları açar. Ancak bu yeter şart değildir. Öyle olsa 1970'lerden bu yana kurulan onca dindar parti başarılı olurdu. Milli Görüş'ün kurucusu bile bu ülkede ancak ittifakla iki haneli desteğe ulaştı. Geçmişe gitmeye de gerek yok. Pek çok araştırmadan biliyoruz ki seçmenlerin küçük bir kısmı, %10 ile 15'i kendisini siyasal İslamcı olarak tanımlıyor. Bu oran AK Parti seçmeni içinde 1/3'e tekabül eder. Erdoğan efsanesinin temel motifi kalkınmadır. Erdoğan girdiği her seçimde ister ücra bir belediye seçimi olsun, ister anayasal referandumu olsun, temel motifi kalkınma olan kampanyaları tercih etti. Duble yollar, köprüler, hastaneler üzerinden kurulan bir kalkınma hikayesi her seçimin ortak teması oldu. Hatta Osmanlı vurgusu ve din referansları da bu kalkınma motifi altında daha zengin bir Türkiye kurgusunun unsurları olarak kullanıldı. Erdoğan'ın başarısını anlamak isteyenlerin Erzurum'daki belediye başkanlığı seçiminde neden Marmaray reklamının kullanıldığını anlaması gerekir. Bu milli kalkınma vurgusunu anlamadan Türkiye sağının sandık başarısını anlamak mümkün değildir. CHP bu seçim kampanyasında halkın gerçek sorunlarına odaklanarak nihayet AK Parti'nin sırrını çözmüş görünüyor. Michel Bachelet nasıl başardı? Dindarlık deyince dünyaya bakmakta fayda var. Bangladeş, Pakistan gibi Müslüman ülkelerde sol, çoğunluğun desteğini alıp iktidara gelebiliyor. Hem de sık sık. Tunus ve hatta İran bile bu bağlamda bizden çok daha başarılı deneyimlere sahip. Aslında dindarlık konusunda bize asıl benzeyen ülke Şili'dir. Katolik kilisesi hayatın pek çok alanında tek otorite. Dünyada kürtajın ve boşanmanın en son yasallaştığı, o da kısıtlamalarla, ülke Şili'dir. Peki böyle bir ülkede ve bu iki yasakla devam ederken bir solcu kadın çıkıp ben kürtaj yaptırdım, kocam yok ve ikinci çocuğumun babasını açıklamayacağım derse seçilme şansı olur mu? Michel Bachelet kürtaj ve boşanma yasağı varken girdiği ilk seçimi kazandı. Türkiye'de her seçimden sonra din üzerine masallar anlatıp kendini avutanların Michel Bachelet'i çok iyi araştırması gerekiyor. Örgütlenme değil lider. Solun bir diğer takıntısı sandık başarısını örgütlenmeyle açıklama ve örgütlenmeyi de hiyerarşik bir şemayla hapsetme hastalığıdır. O nedenle hala AK Parti'nin sandık başarısı örgütlenme gücüyle açıklanır. Efsaneyi biliyoruz. İstanbul'da kapı kapı dolaşan kadınlar, her mahallede örgütlenmiş bir parti ve tabii ki inanmış gençler. Ama bu hikayeler 1990'lardan kalma hikayelerdir. O yıllarda Erdoğan'ın İstanbul'da aldığı oy 25 puanı geçmemiştir. Oysa son yıllarda AK Parti 25 değil 50 puan alırken ortada ne o 90'ların efsanevi Milli Gençlik Örgütü var ne de kapı kapı dolaşan gönüllü hanımlar ordusu. Peki ne var? Geniş kesimlerin mesajını dinlemeye hazır olduğu bir lider, Erdoğan. HDP değil Demirtaş rüzgarı. Örgütlenmeden ziyade lider etkisinin en yeni örneği HDP ve Demirtaş'tır. Bir siyasi hareket düşünün, tam 30 yıldır kanla canla ödenen bir dava düşünün. Bu hareketin, Kürt hareketinin 30 yılda elde ettiği destek 2014 yerel seçimleri itibarıyla %5 seviyesinde. Aynı hareketin adayı Demirtaş'ın aynı yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı destek ise %10 oldu. O halde sormamız gerekiyor. 30 yılda 5 puan alan bir hareket 3 ayda 10 puana nasıl çıktı? HDP'nin son bir yıldaki oy desteğinin iki katına çıkmasını örgütlenmeyle ya da değişen konjonktürle açıklamak mümkün değil. Nitekim 2014'te yapılan iki seçim arasında 3 ay var. Katılım da bunun sebebi değil. Çünkü iddiaların aksine Cumhurbaşkanlığı seçimine sadece MHP ve CHP değil, AKP ve HDP seçmeni de eşit oranda katılmadı. O halde bir noktayı artık teslim etmemiz gerekiyor. Lider avantajı olmayan partilerin sandıkta başarı şansı giderek azalıyor. Elbette örgütlenme önemli ama bu örgütlenme sadece yukarıdan aşağıya hiyerarşik bir örgütlenme olarak algılanmamalı. Liderin yarattığı rüzgar etrafında kenetlenen organik bir hareket de pekala örgütlenme olarak kodlanmalı. Türkiye değil 16 il. 2015 seçimlerinde sol-sağ oy makasının daralmasında kilit rolü oynayacak parti HDP'dir. HDP'nin barajı aşamadığı hemen her durumda AK Parti tek başına iktidarına devam ediyor. HDP'nin %10 barajını aşması ise benim 16 il stratejisi adını verdiğim basit bir hesaba bağlı. HDP'nin genel seçimlerde en yüksek oyu aldığı 16 il önemli. Bu 16 ilde toplam 5 milyon seçmen oy kullanacak. Yukarıdaki tabloda da göreceğiniz gibi bu illerde seçime katılım oranı diğer illerin 4 ile 6 puan altında. Eğer HDP bu 16 ilde özel bir çalışmayla seçime katılımı Türkiye ortalamasının üzerine çıkarırsa, baraj için ihtiyaç duyduğu ek oyların önemli bir kısmını daha önce sandığa gitmeyen kendi tabanından almış olacak. Mevsimlik işçilerin henüz evlerini terk etmediği ve partinin baraj tehlikesinde olduğu bir seçimde ikna maliyeti neredeyse sıfır olan bu seçmenler HDP'nin önümüzdeki seçimde başarısını büyük ölçüde belirleyecek. HDP'nin barajı aşmak için ihtiyaç duyduğu oyların diğer kısmı da yine bu 16 ilden gelecek ama bu sefer orada yaşamayan seçmenlerden söz ediyorum. Çünkü bu 16 ilde doğup o illerin nüfusuna kayıtlı olan ama bu 16 ilin herhangi birinde yaşamayan yaklaşık 5 milyon seçmen var. Bu bölge seçmenlerinin yaklaşık 2 milyonu İstanbul'da oy verecek. HDP geçen seçimlerde daha ziyade AK Parti'ye oy veren bu kesimden oy alması durumunda barajı geçecek. Özetlersek HDP 16 ilde seçmenlerin neredeyse yarısının oyunu alıyor. Eğer bölgeden göç eden seçmenlerden de benzer bir destek alırsa baraj aşılmış olur. Hatta HDP'nin 2011 seçimlerinde aday göstermediği 44 ilden gelecek ek oylarla Demirtaş bu illerden 350 bin civarında oy aldı, partinin %11-12'lere kadar çıkması olasıdır. Seçim değil, Erdoğan'ın başkanlık referandumu. Bütün bu yazdıklarımdan yola çıkarak önümüzdeki seçimde sağ-sol makasının 50 puan bandından 20 puan bandına gerilemesi için CHP'nin ekonomik seçmene, HDP'nin de Demirtaş liderliğinde bir kampanyayla katılımı arttırmaya ve daha önceki seçimlerde AK Parti'ye meyletmiş bölge seçmenine seslenmeye ihtiyacı var. Bu anlamda bence AK Parti hala seçimin sonucunu kendi lehine çevirecek bir hamle yapabilir. Bu hamle seçimi bir genel seçim ortamından çıkarıp Erdoğan'ın başkanlık referandumuna çevirmektedir. Başkanlık değil, Erdoğan'ın başkanlığı. Yukarıda Demirtaş için ifade ettiğim lider avantajı Erdoğan için de geçerlidir. Nitekim yerel seçimle Cumhurbaşkanlığı seçimi arasında Erdoğan lehine 8 puanlık bir fark var. Kamuoyu yoklamalarında seçmenlerin başkanlık sistemine karşı çıkıyor görülmesi yanıltıcıdır. Zira soyut bir başkanlık sistemine karşı çıkanların bir kısmı Erdoğan'ın başkanlığına evet demektedir. Eğer Erdoğan ekonomik krizi de bahane ederek kendisine daha evvel oy vermiş seçmenleri Türkiye'nin yeniden kalkınmasının yolunun başkanlık sistemi olduğuna ikna ederse önümüzdeki seçimde AK Parti ihtiyaç duyduğu 47 puanı rahatlıkla alır. Ve bu oran HDP barajı geçse de tek başına AK Parti iktidarını garanti eder. O halde asıl soru şudur. Başkanlık referandumuna dönüştürülecek bir seçim zemininde muhalefet nasıl bir tavır alacaktır? Eğer muhalefet böyle bir kampanya sürecinde daha evvel olduğu gibi kendi pozitif söylemini bir tarafa bırakıp Erdoğan karşıtlığı üzerine bir muhalefete girişirse bence sonuçta AK Parti'nin değirmenine su taşımış olur. Eğer muhalefet kampanyasının odağına Erdoğan'ın başkanlığına karşı olmayı yerleştirirse 2015 seçimi bir genel seçim olmaktan çıkıp referanduma dönüşür. Bu da yukarıda ifade ettiğim 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimine yakın bir sonucun ortaya çıkmasına neden olur. Son olarak 2015 seçiminde sol ve sağ partiler arasındaki makasın daralmasının önündeki en büyük engel CHP ve HDP arasında didişmenin artmasıdır. Çünkü gerek geçen seçimlerde partilerin aldığı oylar, gerek kamuoyu yoklamaları şunu çok net olarak gösteriyor. HDP'nin barajı aşmak için ihtiyaç duyduğu oylar solda yok ve soldan gelmiyor. Benzer şekilde CHP'nin de bu kampanya döneminde HDP'ye yüklenerek kendisine çekebileceği bir seçmen grubu yok. HDP baraj tehdidi altındayken oraya bir kere yönelmiş seçmenin geri dönmesi çok zor. Başlarken de dediğim gibi içi boşaltılmış sloganlarla, veriden bağımsız uçuşlarla geldiğimiz yer burası. Ötesine gitmek için hem ufkumuzun sınırlarını zorlamaya hem de ön yargılarımızı verilerle sınamaya ihtiyacımız var. Bu cesarete sahibiz. 13. ayrımın sonu. Sayfa 149.